Duvarlarına, parmaklıklarına eller sürülüyor, dualar ediliyordu. Hastaları iyileştiriyor, ümidi olmayanlara ümit kapıları açıyor, dünyaları yıkılmış olanlara ölümün ötesinde ışıklar gösteriyor, sabır, feragat, tahammül öğretiyordu. Nasıl bir adamdı bu? Bunların hepsi manevi vazifelerine inanmış, muayyen bir ruh nizamından geçmiş, nefislerini terbiye etmiş insanlardı. Onun için şahsiyetlerini ölümden ötede bile kabul ettirdiler. Sümbül Sinan öbürlerinden biraz daha başkadır. Evvela büyük bir alimdi. Sonra da şakacı ve hazır cevaptı. Bir müddet durdu, sonra gülerek ilave etti. Hepsinin bir yıl ince tarafı vardır. Burada yatan adamın, bilir misin Sümbül lakabı nereden gelir? Sarığına mevsiminde Sümbül takarmış. İstanbul mevsimlerini sevebilecek kadar bize yakın. Ya Merkez Efendi? O nasıldı? O büsbütün başka türlüydü. Hatta en mızdır hayvanlara bile fenalık edemezdi. Kediyi çok sevdiği halde komşumuz fareleri ızrar eder diye evinde kedi bulundurmamış. Sen bir ruh saltanatının kolay kolay kurulacağına inanır mısın? Nuran düşünüyordu. Acaba şimdi böyle adamlar var mı? Ne kurtarıcı düşüncenin ne de ermenin kapısı kapanmayacağına, Allah'a giden yollar daima açık olduğuna göre olması lazım. Nuran dostunun bir tarafını keşfetmiş gibi ona bakıyordu. Genç adamdan biraz şüphe, hatta istihfaf, inkar gibi şeyler bekliyordu. Halbuki Mümtaz çok başka dille konuşuyordu. Mümtaz kendisini anlatmak ihtiyacını duydu. Bilmem tam dindar mıyım? Herhalde şu anda dünyaya çok bağlıyım. Fakat ne Allah ile kulunun arasına girmek isterim, ne de insan ruhunun büyüklüğünden, imkanlarından şüphe ederim. Kaldı ki bunlar milli hayatın kökleridir. Bak kaç gündür İstanbul'da Üsküdar'da geziyoruz. Sen Süleymaniye'de doğmuşsun. Ben Aksaray'la Şehzade arasında küçük bir mahallede doğdum. Hepsinin insanlarını, içinde yaşadıkları şartları biliyoruz. Hepsi bir medeniyet çöküntüsünün yetimleridir. Bu insanlara yeni hayat şekilleri hazırlamadan evvel, onlara hayata tahammül etmek kudretini veren eskilerini bozmak neye yarar? Büyük ihtilaller bunu çok tecrübe etti. Netice olarak insanı çıplak bırakmaktan başka bir şeye yaramadı. Bırak ki her yerde, en zengin ve müreffeh cemaatlerde bile hayat bir yığın artıklarla, yarı yolda kalmışlarla doludur. Sümbül Sinan ve benzerleri bunların yardımcısıdır. Şu ihtiyar kadına bak. Yolun ucundan adeta iki kat geliyordu. Elindeki değnekle baston arasına bir şeye dayanıyordu. Zayıf, mecalsiz adımlarla türbeye yaklaştı. Dua etti. Dişsiz ağzı bir şeyler mırıldandı. İki eliyle parmaklığa asıldı ve orada bir müddet kaldı. Caminin önünden her yaptığını görebiliyorlardı. Ne kadar sefil giyinmişti. Üstünde her şey parça parçaydı. Kim bilir nesi vardır. Sümbül Sinan şimdi onun ruhunda konuşuyor. Ona büyük sükunetler vaat ediyor. Hiçbir şey yapamazsa hayattan öteye onun için süslüyor. Her şeyi bırak. Bu insan ıstırabı, iltica ve ümitsizlik burayı kutsileştirmeye kafi gelmez mi sanırsın? Dönüp caminin önüne geldiği zaman kadının kısık gözlerinde, harap yüzünde ümide benzer bir şey parıldıyordu. Orada da durup biraz dua etti. Genç kadın içinden çıkılmaz bir muammaya rastlamış gibi başını sallıyordu. İyi bir dispanser, birkaç hastane, biraz teşkilat. Hepsini yaptan bile birdenbire gelen ölüm var. İnsanoğlu onu kabul ediyor ama onun terbiyesinde yetişiyoruz. Başkaları için, kendimiz için değil, yakınlarımız, sevdiklerimiz için ölümü kolay kolay kabul edemeyiz. Kendi ölümümüzle bütün meseleler hallediliyor. Fakat sevdiklerimizin yanımızdan gitmesiyle insan temelinden yıkılıyor. O zaman ne yapacaksın? Mağlubu atmaya razı mısın? Senin için söylemiyorum fakat böyle düşünen, böyle düşündükleri için kendilerini kuvvetli bulan budalılar var. İşte naziler. Halbuki insan doğduğu günden itibaren mağluptur. Şefkate muhtaçtır. Sonra senin iyi dispanserler, hastaneler dediğin şeyler kolay iş değil. Hepsi arkalarından tam bir ihtisar, refaha yakın bir hayat, çalışma hızının yalnız onun getirebileceği bir ahlak ister. Benim şartların değişmesi dediğim de budur. Konuştukça İhsan'la sabahlara kadar yaptıkları münakaşalara düşündü. Bunların çoğu onun fikirleriydi. Mümtaz daha 18 yaşında bakalaryasını vermeye hazırlanan lise talebesiyken bu fikirlerin ocağına atılmıştı. Şimdi onları bu küçük cami avlusunda Nurhan'a tekrarlarken insanın ilhamlı yüzünü, hiddetli konuşmasını, buluşlarını, ellerinin ağır jestlerini, birdenbire konuşmasının ateşi içinde parlayan Latife'yi, gergin hicvi uzak şeylermiş gibi hatırlıyordu. Macide, onlar konuşurken bir köşede, elinde yün işi, dudaklarında tebessümün balı, onları dinler, Latife'lere güler, hiddetlerden ürkerdi. Bir haftadır ki İhsan'ı görmemişti. Acaba ne yapıyordu? Ne haldeydiler? O akşam köprüde onlara tesadüf ettiler. Macide ile kol kola yürüyorlardı. Öbür elinde ağırca bir valiz vardı. Mümtaz Nurhan'ı tanıştırdı. Sonra sordu. Nereden böyle ağabey? Bir haftadır Suadiye'deydik. Biraz dinlendik. İnanma Mümtaz. Bir hafta akşamlara kadar ok kürek çekti. Yüzdü. Ben de karşısında güneşte piştim. İkisinin de yüzü kıpkırmızıydı. Mümtaz bu bir hafta içinde Macide'nin çektiklerini tasavvur edebiliyordu. İhsan onsuz kalmaya tahammül edemezdi. Hayatının her safhasında karısını yanında görmek ihtiyacındaydı. Bazen Galatasaray'da sınıfta talebeyi mahud el işaretiyle selam mı, takdis mi hiç kimse bilmezdi. Oturttuktan sonra çantasını açmaya uğraşırken Mümtaz, çantanın meşin kundağından Macide'nin başını çıkarabileceğini düşünürdü. Bu hatıralarla İnci ablanın yüzüne baktı fakat Macide meşguldü. Onun bütün dikkati Nurhan'da toplanmıştı. Açıktan açığa genç kadını süzerek onunla konuşuyordu. Nurhan kendisiyle biraz konuşunca arkasında çok sıkı bir zemberek gevşemiş gibi bu yüz birdenbire açıldı. Macide karşısındakine güldü. Macide'nin üzerinde insan sesinin garip, adeta metafizik bir tesiri vardır. Ne elbise, ne yaş, hatta bir nispette kalmak şartıyla ne güzellik. Ne iş ona tesir ederdi. O insan sesinde yaşardı. Orada en toplu şeklinde mevcuttu. Yeni bir insanla tanışınca bütün dikkatini toplar, sesini dinler, bu sesin inhinalarına göre hükmünü verir, ya sever ya sadece lakayt kalır yahut da sesi insanın içine yılan gibi kayıyor diye düşman olurdu. Onun bu ses miyarı bizim ölçümüzdeki yüksek, ağır, kırık, yumuşak sesler değildi. Bizim için güzel ses, çirkin ses vardır. Macide için insan sesi başka ölçülere göre ayrılırdı. Hatta dinleyişi bile ayrılırdı. Kulağı birdenbire bazı cisimleri bulmak için yahut sinir cihazlarının potansiyelini ölçmek için kullanılan o hususi aletler gibi uzviyetten adeta ayrılırdı. Kedilerin yahut insan terbiyesine hiç alışık olmayan bir çöl veya orman hayvanının koklama hissi gibi bir his onda gelişmişti ve bu hayvanlar nasıl eşyalı sadece koklamakla bir takım hastalar keşfederlerse, Macide de dinleyerek insanlarda böyle manevi hastalar keşfeder, ona göre kıymet biçerdi. İyi insan derdi, hem çok iyi insan. Ama bir değerli olacak galiba, sesi adeta kanıyor yahut çok hodbin. Kendisine aşık. Sesi gözlerini kör ediyor. Bunlar Macide'nin bir imkansızlığı tarif için bulduğu sözlerdi. Çünkü karşısında her konuşan hüviyet sesinde onun için soyunur, en gizli taraflarını teşhir eder yahut tek hakim vasfıyla kalırdı. Macide'nin hayatına kulağının yoluyla girilirdi. İhsan'ın sesi için beğenmiş, Mümtaz'ı o yoldan kabullenmişti. Şimdi de ruhunu büyük bir sedef gibi Nurhan'ın sesini açıyordu. Bu damla damla konuşmalar orada bir yığın ince olacaktı. Macide sevdiği insanları gözü kapalı dinlerdi. Kim bilir belki de onlar konuşurken çok derin, şifalı, bilinmez yıldız, kök ve maden hastalarıyla zengin bir suda yıkanmanın hazzını duyardı. Bir sesin akışına kendini bıraktığı bu zamanlarda sulara terk edilmiş bir madde gibi uzviyetinden bir şeyler kapar, meçhule doğru yüzerdi ve insan biraz Macide'yi tanıyınca bunun farkına varırdı. Çünkü bütün hüviyetinde çiçeklerle dolu bir sandal akışı hissedilirdi. Bu bozuk sinir cihazı iyi ve kötüye ait kıymet hükümlerinin üstünde bir nevi kulak estetiğiyle yaşıyor denilebilir. Bir gün Macide, Mümtaz'a bu halden bahsetmişti. Hastalığımdan evvel de vardı. Fakat azdı. Şimdi çoğaldı. Bazı insanları dinlerken vücudum kas katı oluyor. Bir gün Macide Mümtaz'a bu halden bahsetmişti. Adeta onlara karşı zırhlar giyiniyorum. İhsan, karısının bu hususiyetini sadece sese yormaz, belki de bütün hüviyetin tesiri var, derdi. Mümtaz, Macide'ye olduğu gibi inanırdı. Madem ki tecrübe yalnız onundur, niçin inanmayalım? Bu, İhsan'la Mümtaz'ın adeta metot ayrılığıydı. İhsan onlara bir hafta içinde neler yaptığını, kimleri gördüğünü anlattı. Mümtaz niçin Boğaz'a gelmediklerini sordu. Ağabeyisi Nura'nın yüzünün kızarmasına zevk alarak, balayınızı bozmamak için, dedi. Sonra 3 gün için geleceklerini vaat etti. Çocuklar büyük anneleriyle çiftliğe gidecekler. Biz serbestiz. Gelecek haftalarda bekleyin. Hakikaten evliymişler gibi konuşuyor ve bu ikisinin de hoşuna gidiyordu. Vapurda Nuran Mümtaz'a, Macide çok güzel kadın. Fakat insanın öyle bir süzüşü var ki. Mümtaz ses hikayesini anlattı. Sonunda yarı şaka, yarı ciddi. Biz evcek tuhaf insanlarız diye bitirmek istedim. Nuran'ın sualleri bitmemişti. Sen Macide'yi hasta diyordun. Halbuki pek iyi. Bir şey yok gibi geldi bana. Hastaydı fakat İhsan iyileştirdi. Ne ile? Çocukla. İhsan hayata inanır, anlıyor musun? Hayat mucize ile doludur der. Hayatın sırrı ona göre gene kendisindedir. Macide'nin hastalığı zamanlarında Nazilerin kastrasyon metodu mühim bir mesele gibi etrafı sarmıştı. Hemen her tarafta münakaşa ediliyordu. İhsan buna kızıyordu. Böyle bir anadan doğacak çocuğun zihnen sakat olması şöyle dursun. Yeni bir anneliğin ve mesuliyet fikrinin Macide'yi iyi edeceğine inanıyordu. Sonra bu kadar genç bir kadın anne olmak hakkından mahrum edilmesini hem ona hem tabiata karşı bir cinayet gibi görüyordu. Tanıdığı bazı doktorlar Macide'ye bir enkaz gibi bakıyorlar, yatakları ayırın diyorlardı. Nihayet İhsan kararını verdi. Tabii tehlikeli bir şeydi. Nasıl diyeyim, aksi netice verseydi büyük felaket olurdu. İhsan kendi eliyle sevdiği kadını öldürmüş olabilirdi. Doğum Macide'yi sarsabilirdi. Fakat İhsan hayata güvendi. Sabiha hatta zahmetsiz doğdu. Hem de ne güzel kız. Macide'de eski melankolik hal azaldı. Sadece hastalığın ufak tefek izleri kaldı. Bazen dalıyor, fakat eskisi gibi kucağındaki bebeğe masalı anlatmıyor. Sen yapabilir miydin bunu? Biz ailece garibiz demedin mi? Başıma gelseydi yapardım. Fakat İhsan, fikrimi sorduğu zaman epeyce münakaşa ettim. Nuran büsbütün başka kıyaslar yaparak düşündü. Her macerada olduğu gibi. Atılanın karşısındaki aksini düşünür, sonra da alkışlar. Kaybederse? Hayır, hiç de değil. İhsan kaybetseydi onu mahkum etmeyecektim. Ben onunla bu meseleyi münakaşa ederken çok düşündüm. Yaptığı iş kahramanlıktı. İyi bir işti. Bir meseleyi kökünden halle çalışıyordu. Kaybetseydi hepimiz perişan olurduk. Belki kendisi de ölür veya sönerdi. Fakat mahkum etmezdim. Çünkü İhsan burada başkalarının hayatıyla oynamıyordu. Kendi saadetiyle oynuyordu. Macidesiz yaşayamayacağını biliyordum. Bu kadar mı seviyor? Çok. Bütün hayatı yanında geçer. Olmazsa çalışamaz. Hatta evindeyken daha iyi konuşur. Çocuk normal mi? Nuran hep kendi hayatını düşünüyordu. Normal. Henüz 4 yaşında. Hüküm verilecek gibi değil ama annesinin yüzündeki tatlılığa bilmem dikkat ettin mi? İşte o hal var üzerinde. Sonra muayilesi çok zengin. Belki çok ıstırap çeker. Fakat herhalde yaşar ve yaşamak güzel şey. Yaşamak güzel, çok güzel şeydi. En güzel doğa buna erişemezdi. Bunu Nuran, yalnız fikir işlerinde konuşurken kendisine güvenen bu toy çocuğu tanıdıktan sonra öğrenmişti. Yaşamak güzeldi. Sabahlar, akşamlar vardı. Bin türlü güzel şeylerle doldurduğumuz saatler vardı. Uyumak ve uyanmak vardı. Rüyalar vardı. Hayaller vardı. Bu sevimli budalanın kollarında kendisini kaybetmek ve sonra gene orada onun için kendini bulmak vardı. Hatta bugün gördüğü şeyler bile önlerinde yürüyen o tek ayaklı adam, yanın veya hastalığın yüzünü baştan aşağı sildiği, yalnız tek ve ıstıraplı bir güz dışarıda bıraktığı çocuk bile güzeldi. Bu kadar ıstıraplı ve güzel şeyleri gördükten sonra yan yana, bu vapur kanepesinde, akşamın ortasında, şimdi içinde canlanan, evdekileri nasıl bulacağım üzüntüsü bile güzeldi. Çünkü hepsi bizde şuur dediğimiz o mekanizmayı oynatıyor, onunla hayata, eşyaya sahip oluyorduk. İşte vapurları Çengelköy'ünden kalkmıştı. Derin geceye ve asıl boğaza giriyorlardı. Biraz sonra Vaniköy'ünde olacaklardı. Burada iskelenin çimal kütüğü üstünde oturarak konuştukları günü hatırladım. Hayat güzeldi fakat yaz bitiyordu. Bu yaz ömürlerinin incisi, biricik mevsimi. Ne olurdu da o Mümtaz gibi, İhsan gibi hayata güvenebilseydi. Fakat hayata güvenmiyordu. O hayat karşısında zayıftı. Bu zaaf yüzünden bir gün Mümtaz'ı, kendisine o kadar lazım olan, kendisine o kadar muhtaç olan Mümtaz'ı kaybedebilirdi. Çünkü kendisini iyi tanıyordu. O bir düşünceye, bir fikre, bir aşka kendisini tam veremiyordu. Eve girer girmez annesinin biraz çatık yüzü, Fatma'nın dargın halleri ona her şeyi unutturuyordu. Onun hayatı parça parçaydı. Ayrı ayrı evlerde yaşıyordu. Aşkın ve vazifenin evlerinde yaşıyordu. Birinden öbürüne geçtiği zaman az çok kendi de değişiyordu. Bütün bunların Mümtaz'ın gözünden kaçmadığını biliyordu. Bir gün vücutlarımız birbirimize en kolay verebileceğimiz şeydir. Asıl mesele hayatımızı verebilmektir. Baştan aşağı bir aşkın olabilmek, bir aynanın içine iki kişi girip oradan tek bir ruh olarak çıkmaktır demişti. Böyle bir söz ancak karşısındakini delik deşik eden bir sesi söyletebilirdi. Mümtaz onun sükutu kendisini ezmiş gibi silkindi. Neyin var diye sordu. Hiç, kafamı allak bullak ettin. Sümbül Sinan, Merkez Efendi, Macide, herkesin hayat hakkı. Yoruldum, kendim olmak istiyorum artık. Eylül sonlarında lüfer avı boğazı tatmak için yeni bir vesileydi. Lüfer boğazın belki en cazip eğlencesidir. Beylerbeyinden ve Kabataş'tan başlayarak Telli Tabya'ya ve Kavaklar'a kadar iki kıyı boyunca uzanan, akıntı ağızlarında kümelenen bu aydınlık eğlence, bilhassa mehtapsız gecelerde yer yer küçük şehrainler yapar. Öteki avların bir nevi iş içinde pişme, uzak seferler istemesine mukabil, o bulunduğunuz yerde hemen herkesle beraber yapılan oyundur. Nuran, kayık ışıklarının siyah, mor kadifelerde mahpus elmaslar gibi parıldadığı sulara, biraz ötede bir yeni balıkçı kümesiyle kırılmak üzere onların bittiği yerde başlayan o şeffaf karanlığa, vapur dalgalarından, küçük çalkantılardan, bu aydınlık yüklü gölgenin bin türlü akisle size doğru yükselişine, sizi alıp götürecekmiş gibi etrafı sarmasına, velhasıl döşemeleri çok cilalı, renkli ve ışıklı bir sarayda yalnız akisten, parıltıdan, ışık sarsıntılarından ibaret, onların küçük nameden, musiki cümlelerinden, büyük ve müstakil varyasyonlara kadar yükselişinden, bir dünyada yaşanıyormuş hissini veren bu lüfer gecelerine çocukluğundan beri bayılırdı. Evlenmesinden evvel, hatta daha küçük yaşlarda, evde yalnız kızıyla Tevfik Bey'i kafa dengi arkadaş tanıyan babasıyla beraber lüfere çıkarlardı. Bu gecelerin hatırasını Mümtaz'a anlattığı zaman kahramanımız her şeyin kendisi için o kadar mucizeli olduğu bu yazı bir kat daha mesut yapacak fırsatı kaçırmadı. Tevfik Bey ise çoktan hazırdı. Kandilli'den, kız kardeşinden, hatta Fatma'dan bıkmıştı. Eylül'ü Kanlıca'da geçireceğim. Böylece Nuran dayısıyla beraber olacağı için daha rahattı. Tevfik Bey biraz da Nuran'a bu kolaylığı bahşetmek için gece yarısından sonra Kandilli yokuşunu tırmanmanın güçlüğünü bahane ederek köşkten Kanlıca'ya inince hemen 20 sene evvelki Tevfik Bey olmuştu. O kadar ki önlerinden geçtiği eski yılların pencerelerine acaba eski sevdiklerim de benim gibi gençleştiler mi der gibi bakıyordu. Çünkü 20 sene evvel Tevfik Bey Boğaz'ın bebek koyu, göksu alemleri gibi devamlı modalarından biriydi. O akşamüstü veya gece yarısı sandaldan sesini yükselttiği zaman pencereler sessizce açılır, renkli ve ürkek gölgeler boşluğa uzanır, derinden vital ürperişli ahlar çekilir, titreyen parmaklardan yahut düzeltilen saç ve elbiselerden süre çiçekler düşerdi. Hatta rivayete göre bu şarkılar ve bestelerin her biri Tevfik Bey ile bu pencereleri açan, orada sandalının tam geçeceği anda saçlarını düzelten, hülasa elinde veya üstündeki çiçeği bu sandala veya yanı başına düşecek kadar çolpallaşan, musikiyle kendinden geçen hanımların arasında sarih bir parola, tek şifreli bir nevi aşk mektubu olduğu için Ertesi günü işlerinden biri bir hemen yatarısına iner. Yahut eski bir ahbabı, bir Sidney'i veya emekleri görmek lüzumunu duyar. Yahut da evvelden kararlaşmış şekilde yalının bahçe kapılarından biri, o gecelerden birinde arkasında bekleyen sadık bir hizmetçi veya halayıkla açık kalırdı. Mümtaz kendisinin doğduğu senelerde semt hanımlarına olan aşkını bazen aynı mahalle mescidinin minaresinden bütün semte kurtarıcı davetin ayrılmaz bir parçası gibi bir günde 5 defa ilan eden bu eski zaman hovardasına bayılıyordu. Tevfik Bey'in çok efendice bir epikürcülüğü vardı ki yalnız ağarmış bıyıklarını ellerinin tersiyle silerken gözlerinde toplanan kısık bir haz ifadesinde kendini açıkça gösterirdi. İhtiyar adamın boğazda lüfer avını sevmesinin, aşkın insan hayatındaki yerini bilmesinin, Nurhan'la Mümtaz'a büyük yardımı oldu. Zaten Mümtaz'ı ilk günden beri himayesine almış, Yaşar'ın ihtiraslarında gelişmesi için en müsait zemini bulan Fatma'nın kıskançlığının evde yarattığı düşman havayı yumuşatmıştı. Mümtaz, Kandilli'deki köşkte Nurhan'ın annesi tarafından dostça karşılanmasında, Tevfik Bey'in dostluğunun nasıl bir payı olduğunu biliyordu. Kadın, onun ziyaretine en isteksiz olduğu zamanlar bile kardeşinin neşesine dayanamaz, onun tarafından sürüklenirdi. Mümtaz'ın tacip ettiği şey, aşklarının bu ihtiyar hovardanın ciddiye almasıydı. Tevfik Bey'in uçarı hayatında bu cinsten bir ihtirası beğenmesini tabii gösterecek pek az şey vardı. Onun için önceleri bu iyilik maskesinin altında kendisiyle toyluğuyla alay eden bir tarafın bulunduğunu yahut sadece çok sevdiği yeğeninin duygularına hürmet etmesi yüzünden kendisini bu kadar ciddiye aldığını sanıyordu. Sonraları yavaş yavaş hayatına girdikçe bu uçarı, müsrif, bazen zalim hayatın altında garip davutsuzlar olduğunu anladı. Nurhan'ın dayısı bir gün laf arasında ona bizim çapkın diye tanıdığımız ve herhangi bir ömür muhasebesini yaparken yahut iflas etmiş bir hayalin tesiri altında kaçırdığımız eğlenmek fırsatları arkasından üzülürken kıskandığımız insanların çoğunun bir kadını layıkıyla sevmek fırsatına ermemiş yahut bu fırsatı kaçırmış insanlar olduğunu, onların peşinde koştukları bir keyfiyeti, bir ideali, aynı tecrübenin bir yığın tatsız tekrarı ile telafiye çalıştıklarını, hülasa kıskanılacak olanların Mümtaz gibi tek sevgiyle yaşayanlar olduğunu söylemişti. Tevfik Bey'e göre uzviyetlerin birbiriyle tanışmasından evvel sevişmek imkansızdı. Romancıların kabahati hikayelerini asıl başlaması lazım gelen yerde bitirmeleriydi. Çünkü asıl aşk uzviyet tecrübesine dayanan, onunla devam eden aşktı. Bu itibarla ilk ciddi ten tecrübesinde tesadüfün ihanetine uğrayanlar, ömürlerinin sonuna kadar eğer tesadüf denkleriyle karşılaştırmazsa mahzun arayışlarına devam edeceklerdi. Mümtaz, Tevfik Bey'in aşk üzerindeki bu düşüncelerinde kendi fikirlerinin bir başka çeşidini bulmaktan memnundu. Vaka Nurhan'ın dayısı Mümtaz gibi bu işe metafizik bir çeşni katmıyordu. Fakat realiteyi görüyordu. Tıpkı ikinci defa hayata kaplumbağa olarak gelmiş insanın kaplumbağa vücudunda, onun ihtiyatları ve hayati zaruretleri içinde eski insan ruhunu hiç göstermeden taşıması ve hatırlaması gibi bir şeydi bu. Politika ve cemiyet hayatında hakiki idealle ucuz ve nefsi etrafına dönen realizmi beraber yürütenlerde olduğu gibi aşkta da böylece bir sonsuzluk duygusunu beraber gezdirerek her kapıyı çalanlar olabilirdi. Tevfik Bey bunlardan biri olmalıydı. Fakat böyle de olsa ihtiyar adam güzele, sonsuza, temiz ve iyiye bağlıydı. Zaten az çok bunu kendisi de itiraf ediyordu. Bana benzemeyin diyordu. Ben iki yol arasında kalmış bir insanım. Ve bunu söylerken yüzünü gölgeleyen hüznünde ömrünün hazin tecrübesi görünüyordu. Her çeşmenin başında bir kere durmuş, yalnız orada serinlemek hülyasına kapılmış, fakat serin suya dudakları değer değmez, bu değil, muhakkak öbürüdür diye daha kanmadan başkasına koşmuştu. Böylece soğuk rüzgarların doldurduğu bir arafta kendi vücudunu aramaya mahkum, serseri ruh gibi tenden tene girmiş, hiçbirinde bir lahzadan fazla duramamış, Şimdi bütün tecrübeleri iflas ettikten sonra Mümtaz'la Nura'nın aşklarında ısınmaya gelmişti. Tevfik Bey 10 seneden beri doğru dürüst denize çıkmamış, yüksek sesle şarkı söylememiş, eğlence alemlerinde görünmemiş, yalı çocukları ile eskiden olduğu gibi sağa sola mektup göndermemişti. Herkes bunu karısının ölümünden duyduğu kedere yorarak, onun kadar eğlence düşkünü bir adamda bu vefalı bağlanışa şaşıyorlar, bir kısmı muhakkak vicdan azabı çekiyor diye tefsir ediyorlar, bir kısmı da bu 10 senelik münzevi hayatın getirdiği haklı şüphe altında onun içten içe övündüğü, o kadar lezzetli hatırladığı mazisini büsbütün silmeye hazırlanıyorlar. Kim bilir, belki de adamcağızın günahını aldılar. Beyhude yere iftira ettiler. Hiç karısına bu kadar bağlı olan adam o anlatılan kepazelikleri yapar mı diye düşünüyorlardı. Birincilere göre Tevfik Bey karısına hayatında hiçbir zulmü esirgememiş bir ifritti. İkincilere göre ise bir dedikodu mağdurundan başka bir şey değildi. Hakikatte ise Tevfik Bey kendisine oğul diye Yaşar'ın ruh sakatlıklarını hediye eden ve o kadar sene kıskanç, alıngan, kibirli, yaptığı iyilikleri bin misliyle ödetmek için fedakar ve mütehammil karısını bir gün bile sevmemişti. Ölümüne de bu senelerce süren beraber hayata rağmen ancak herhangi bir insan kadar acımıştı. Ruhu için yaptığı hayırları, onu kendisinden uzakta, hiç dönülmeyecek bir yerde bilmenin verdiği ruh emniyeti içinde yapıyordu. Yaşadığı zamanlar o kadar temenni ettiği gibi hakikaten kendisinden çok uzakta oturmaya razı olmuş olsaydı, rahatça geçinmesi, mesut olması için nasıl her türlü fedakarlığı esirgemeyecekse, öylece hatırasına karşı fedakarlıkta bulunuyordu. Tevfik Bey'in karısı hayattayken böyle bir ayrı yaşamı için yapmayacağı masraf yoktu. Onun için ömrünün sonuna doğru gelse bile bu kurtuluşu bir nimet biliyor, onu elinden geldiği kadar ödemeye çalışıyordu. Fakat kadıncağızın gittiği yerde hiçbir masrafa ihtiyacı yoktu. Tevfik Bey'in her sene ihtimamla okuttuğu birkaç hatim veya mevlut da onun vaktiyle bu iş için düşündüğü, ayırdığı paranın yanında hiçten bir masraf gibiydi. Tevfik Bey'in 10 seneden beri ortada görünmeyişi, sevdiği eğlence alemlerinden el ayak çekişi, büsbütün başka sebeplerdendi. O, muzaffer yaşadığı bir alemde ihtiyarlık yüzünden ikinci, üçüncü sıralara, daha gerilere atıldığını görmek istememişti. Dış hayatının derbederliğine rağmen daima muazene içinde yaşamış olan bu adam, kuvvetten düştüğünü görünce kendisini bir nevi yaş tahdidine tutmuş, adeta kendi isteği, kendi kararı ile emekliye ayrılmıştı. Tıpkı muharebeler kazanmış bir Roma konsülünün işten çekilince uzak bir köyde bağı ve bostanı ile uğraşması gibi Kandilli'deki evde baba hatıralarıyla yaşıyordu. Şimdi Nuran'la Mümtaz'ın getirdikleri yeni havada büsbütün başka bir insan gibi tekrar lüfere çıkıyor, deniz kenarına iniyor, sevdiği şeylerin bir kısmına uzaktan bakmaya razı oluyordu. Mümtaz bunu anladığı gün Tevfik Bey'in elinin tersiyle beyaz bıyıklarını ikide bir okşarken gözlerinde yanan has parıltısının bütün bir hayat hikmeti olduğunu fark etti. Bu sükutun kendisini silmenin, göreceği iş kalmadığını anlayınca ortadan kaybolmanın işaretiydi. O elinin tersiyle bıyıklarını düzeltirken iyi kötü yaşadım ve şimdi her şeyden uzağım diyordu. Bu Don Juan trajedide olduğu gibi birdenbire mazisine layık bir tonla fırtına ve şimşek ışıkları arasında kaybolmadığı için kendisini belki de bu kısa ve manasız jestin altına gömmüştü. Kanlıca'daki karı koca, Nura'nın baba tarafından, Tevfik Bey'in karısı tarafından akrabaları, bunu bir türlü anlamadıkları için Tevfik Bey'e hala mustarip ve matemli bir dul gibi bakıyorlar. Onu rahat ettirmek, ona ızdırabını hatırlatmamak için ellerinden gelen gayreti esirgemiyorlardı. Hatta bu yüzden güveye girdiği zaman yattığı odayı veremediği bile düşünülmüştü. Bu kadar tatlı hatıranın bulunduğu bir odada yatması muhakkak ona bir azap olacaktı. Fakat Tevfik Bey, bırakın bu budalalıkları, o odayı bilirim, evin en rahat odasıdır diye en gür sesiyle bağırınca şaşırmışlardı. Hakikatte Lüfer Ağa'nın ışık operası yanında yılda çok gizli bir komedi devam ediyordu. Mümtaz'la Nuran bu komediyi gülerek, Tevfik Bey bazen çok ciddi fakat çok defa yapmacık hiddetlerle kızarak yaşıyorlardı. İhtiyar adam kız kardeşinden başkalarına istediklerini kolayca kabul ettiren cinsten olduğu için evin bütün ihtiyatları çarçabuk kırıldı. O zamana kadar bu yılının sükuttan kimseyi rahatsız etmemek için korka korka kımıldamadan ibaret bir hayatı vardı. Mukbile Hanım'la Şükrü Bey'in hayatta çiçek yetiştirmekten başka ihtirasları yoktu. Günlerinin hemen büyük bir kısmı yılının arkasında, çiçek bahçesinde ve serde geçerdi. Geri kalan zamanda masa başında tohumları ayırmak, Hollanda'ya, İtalya'ya, İngiltere'ye, hatta Amerika'ya kadar meşhur çiçekçi müesseselerine mektup yazmak, cevap vermek, konu komşudan kendi huylarını almış olanlara usul öğretmek doldururdu. Evin öteki kısımlarında oturan üç kiracı ailede beraber yaşadıkları 8-9 sene içinde aynı ihtiyatları aldıkları için çiçek bahçesi hemen herkesin malı olmuştu. Daha yazın başında Nuran'la Mümtaz'ın sık sık gelmeleriyle yılının ihtiyatları değişmişti. Artık kimse geceleyin istemeden ettiği gürültü için veya sabahleyin diğer pancurlar açılmadan evvel kendi odasının pancurlarını açtığı için birbirinden özür dilemiyor. Kusura bakmayın, sizi demin galiba rahatsız ettim diye söze başlayacağı yerde sadece hal hatır soruyordu. Tevfik Bey'in gelmesiyle iş büsbütün alt üst oldu. Akşamları ihtiyar adamın rakı sofrası rıhtıma kuruldu. Civar balıkçılar onunla konuşmadan evin önünden geçmez oldular. Radyo herkesten ayrı ayrı izin alınmadan işlemeye başladı. Böylece yalının sahipleri ve kiracıları garip bir şekilde yepyeni bir hayata girdiler. Bazen akşam yemeklerini Kanlıca'da, bazen de İstinye'deki meyhanede yiyorlar, bazen de sandallarına öte biri alıyorlardı. Tevfik Bey'in zoruyla sandalda bir gece tıpkı eski mehtap saflarında olduğu gibi içki bile içmişlerdi. Nuran balıktan yorulduğu zaman dayısının mırıldandığı şarkı veya besteye iştirak ediyor. Tevfik Bey yeğeninin kendisine yardıma geldiğini görünce sesini yükseltiyor. Lüfer avı musiki safhasına dönüyordu. Bütün kayıkçılar ihtiyar adamın dostuydular. Yaşlar Nuran'ı çocukluğundan tanıyordu. Zaten genç kadın hepsiyle arkadaş olmuştu. Mehmet'ten yakında evleneceklerini öğrenenler, onlara etrafta yalı arama bile başlamışlardı. Mümtaz belki evlenme işlerini çabuklaştırır diye bu projelere seviniyor, sonbaharda kiracılar çıktıktan sonra gidip bakmak üzere adresleri alıyor, Nuran, Emirgan'daki evin bahçesi ve döşemesi üzerinde kurduğu hülyalar boşa gitmesin diye şimdilik durun diyordu. Ben bir daha günlerce oturup onları düşünemem. Nuran Hanım denizden vazgeçmez. Zaten babası da çok severdi. Bunu söyleyen 60'lık kayıkçı, hele bir kere bir yalı bulup yerleşin. Bakın sizi nasıl besleyeceğim diyordu. Adamcağız elinden gelse bütün boğazı Tevfik Bey'in yeğene düğün hediyesi olarak verirdi. Nuran da Mümtaz da bu halk adamındaki inceliğe bayılıyorlardı. Bazı akşamlar onların sandalına geçer, eski alemleri anlatırdı. Anlattıklarında yaşamış olmanın verdiği bir canlılık vardı. Çok kazanmış, çok görmüş, çok eğlenmiş, çok acı çekmişti. Fakat tek sevdiği şey deniz olduğu için ondan ayrılmadıkça kendisini bedbaht addetmezdi. Mezarım aklım başımda ölürsem denizde olacaktır, derdi. Nitekim okul sonunda geçirdiği hastalıktan sonra bir daha denize çıkamayacağını doktorlardan öğrenince bir sabah kimse görmeden sahile inmiş, kayığa binmiş ve ayaklarına bir taş bağlayıp kendisini akıntıya atarak ölmüştü.